Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Herkese merhabalar, ben Erkin Öncan, Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. Her hafta Gerçeğin Yörüngesi'ne girip anlatılmayanları anlatmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar dezenformasyonu, Avrupa'da yükselen aşırı sağı, çağımızın hakikat savaşçılarını, Snowden, Assange gibi, Tayvan krizini, Amerikan Savaş İmparatorluğunu, geçtiğimiz senede yaşanan öne çıkan toplumsal olayları, 100. yılında Sovyetler Birliği'ni ve Güney Amerika'da ısınan suları konuştuk. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekanslarında sizlerleyiz. Ayrıca radyo yayınlarını Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden hem canlı hem de daha sonra kayıtlarını dinleyebilirsiniz. Bunların yanında Twitter, Instagram ve Telegram'dan beni de takip ederek görüş ve önerilerinizi doğrudan bana iletebilirsiniz. Bugün Amerikan sinema endüstrisini, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles kentinin bir bölgesini, yani Hollywood'u konuşacağız. Ve tabii ki Hollywood'u yalnızca bir sinema endüstrisi olarak değil, konunun anlatılmayan kısımlarını, Amerika'nın kültürel hegemonyasındaki rolünü konuşacağız. Öncelikle Hollywood'un tarihinden bahsedelim biraz. Hollywood, sinemacıların Thomas Edison'a teklif vermemek için filmlerini New York bölgesi yerine Hollywoodland'de çekmeye başlamasıyla ortaya çıktı. Thomas Edison bu arada bildiğimiz Edison. 1891'de William Dixon'un ilah geliştirdiği ilk film görüntüleme makinelerinden olan kinetoskopun patentini almıştı 1891 yılında. Edison, kinetoskopun sinemanın temeli olduğunu söyleyerek yapımcılardan telif istemeye başlıyor. Tabii o dönem sinemacıların New York bölgesinde Edison'a telif vermeden film çekmeleri söz konusu değildi. Tabii Edison'a telif vermek istemeyenler de oldu. Ve ilk olarak Griffith isimli bir yapımcı In Old California adlı filmi Edison'un avukatlarının yeterince etkili olamayacaklarını düşündüğü bir gezisinde keşfettiği Hollywoodland'de çekmeye karar verdi. Tabii Hollywoodland denen bölge hem hava şartları hem de güzel manzarası gibi etkenler nedeniyle film çekimleri için oldukça uygun bir yerdi. Böylelikle Frank Powell, Arthur Johnson, Marion Leonard, Henry Wathol'un başrollerini paylaştığı 17 dakikalık In Old California gösterime 10 Mart 1910 tarihinde girdi ve Hollywood macerası başlamış oldu. Tabii bu In Old California filmi çekildiğinde ve bunun telif ödenmeden çekilmesi hem de bölgedeki uygun koşullar bütün yapımcıların dikkatini çekti. Bunun sonucunda da o döneme kadar New York olan merkez Hollywoodland'e taşınmaya başladı. 1887 yılına geldiğimizde Amerikalı iş insanı Harvey Wilcox dönümüne 150 dolar para harcayarak Hollywoodland'in bulunduğu Cahengua Vadisi'ni satın aldı. Eşi Daida Wilcox da vadiye hayaller ülkesi anlamına gelen Hollywoodland adını verdi. İsminin hikayesi de bu şekilde. Tabii bu Wilcox çifti iş insanı olduğu için ve bölge sinemacılarında ilgisini çekmeye başladıktan sonra bölgeyi bir yatırım merkezi haline getirmeye çalıştılar. Ve büyük kampanyalar, reklamlar organize ettiler yapımcıların ve film çekenlerin bu bölgeye gelmeleri için. Bugün ünlü gördüğümüz Hollywood tabelası da bu kampanya çerçevesinde 1923'te Lee Dağı'nın güney yamacı oluyor. Oraya asıldı. Tabii o dönem Hollywood değil, Hollywoodland yazılıydı bu tabelada. Tabii Edison'un patentinden kaçtılar ama bu Hollywoodland tabelasını açmak için de patenti yine Edison'a ait olan ampullerden kullanmaları gerekti. Ve Wilcox çiftinin başlattığı bu reklam kampanyası başarılı olduktan sonra bu bölge kısa süre içerisinde yerleşimcilerle doldu. İnsanlar, yapımcılar başta olmak üzere bu bölgeye yerleştiler. Bu dönemde sinema sektörünün de Amerika'da gelişimiyle birçok iş insanı asıl işlerini bırakarak bu yeni doğan fırsatı değerlendirmek adına sinema sektörüne giriş yaptılar. Bunların arasında Jack Warner, Sam Warner, Harry Warner ve Albert Warner vardı. Yani bunlar bizim her sinemanın başında Warner Bros. Kısaltılmışıyla gördüğümüz Warner kardeşlerdi. Warner kardeşlerin aslında Warner Bros. İsimli bir sabun şirketi vardı. Sinema sektörüne geçtikten sonra da bu şirket 1923 yılında artık bir film şirketine dönüştü. tabii hem bu yatırımlar hem bölgenin gitgide daha çok rağbet görmeye başlaması hem de 1929 yılında Los Angeles'ta düzenlenen Akademi Ödül Töreni ile bu bölge özellikle 1930'dan sonra sinemayla özdeşleşen bir hale geldi ve oyuncu olmak isteyen yapımcı ya da yönetmen olmak isteyen çok sayıda insanın hayallerini aradığı bir merkez haline dönüştü. Hollywoodland, Hollywood'a da 1949 yılında aslında dönüşüyor. Hollywood Ticaret Odası zamanla yıpranıyor tabii bu ünlü Hollywoodland tabelası. Bu tabelayı onarma girişimine giriyorlar. Playboy'un sahibi Hugh Hefner'ın girişimiyle. Ve onarım sırasında da land kısmı çıkarılıyor ve tabela bugünkü haline yani Hollywood'a dönüştürülüyor. Bu tabelanın onarımı için bağışta bulunan çok sayıda isim var. Bunların tabii birincisi Hugh Hefner, Andy Williams, Alice Cooper, Terence Donnelly, Giovanni Mazza, Les Kelly, Gene Autry, Warner Bros. Ve Dennis Leitke. Bu kişileri de Hollywood 9 yani Hollywood 9'u adı verildi. Bu Hollywood tabelası yıllar içinde simgesel bir anlama sahip oldu ve 1973'te Los Angeles Cultural Heritage Commission yani Los Angeles Kültür Mirası Komisyonu tarafından kültür mirası ilan edildi ve koruma altına alındı. Bu koruma kararından sonra çıkarılan yasayla birlikte tabelanın korunması için özel bir koruma ekibi kuruldu. Bir de Hollywood Tabelası Vakfı vardır. Tabii bu koruma şu anlama geliyor. Güvenlik kameraları, dikenli çit, hareket sensörleri ve mikrofonlarla dinlenme anlamına geliyor. Ve böylelikle vatandaşların kültür mirası haline gelen Hollywood Tabelası'na yaklaşmaları da yasaklandı. İlk sesli filmi ise 1927'de çekildi. The Jazz Singer. Bunun bütçesi $442,000. Ünlü şöhret yoluna ismi yazılan ilk kişi ise yönetmen ve yapımcı Stanley Kramer'dı. Kramer bu arada 20 filme yönetmenlik yapıyor, 40 filmin yapımcılığını yapıyor. Akademi ödüllerine yani Oscar'a 10 kez aday gösteriliyor. Sadece 1962'de Irving Thalberg ana ödül dalında Oscar kazanabiliyor. Tabii bütün buraya kadar olanlar Hollywood'un kuruluşu ve yükselişiyle alakalıydı. Ama Hollywood'un bir film endüstrisi olmaktan çıkıp Amerikan politikalarının baş propagandisti haline geldiği ayrı, anlatılmayan bir süreç daha var. Bütün bunları kısa bir müzik arasından sonra konuşacağız. Guns N' Roses'tan Welcome to the Jungle'ı dinleyeceğiz. Bu şarkıda ormana hoş geldin diyen grup bize Hollywood yaşantısının karmaşasını anlatıyor. Oynadığımız ormanda bir hayvan gibi yaşamayı öğren diyor mesela bu şarkıda. Hollywood'daki hayatı bir hayatta kalma mücadelesi olarak anlatıyorlar. Bu şarkının yazılma hikayesi içinde denir ki grup üyeleri New York'ta bir otobüsten inerler ve evsiz bir adam onlara şunu söyler. Nerede olduğunu biliyor musun bebeğim? Öleceksin diye seslenir. Bu sözler bu arada şarkıda da yer alıyor. Welcome to the jungle diyoruz. Kısa bir süre sonra yeniden birlikteyiz. We got everything you want. How do we know the name? We are the people that can find. Tekrardan merhabalar. Radyo Sputnik'te gerçeğin yörüngesindesiniz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar edelim. Hollywood'u, Amerikan politikalarının Hollywood üzerindeki etkisini, onu şekillendirmesini ve devasa bir propaganda aygıtı olarak kullanmasını konuşuyoruz. Frekanslarımızı hatırlayalım. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Ayrıca hem canlı olarak hem de program kayıtlarını Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden de dinleyebilirsiniz. Bütün bunların yanında Twitter, Instagram ve Telegram'dan beni takip ederek görüş ve önerilerinizi de iletebilirsiniz. Hollywood dedik. Hollywood'u en genel ifadeyle Amerikan politikalarının yumuşak gücü olarak nitelendirebiliriz. Hollywood stüdyolarında bulunan sayısız film rulosu, tanıtım afişleri, reklam kampanyaları, bütün bunlar büyük bütçelerle, başarılı senaryolarla ve profesyonel çekimlerle Amerikan çıkarlarının dünyaya dikte edildiği renkli ambalaj kağıtları. Bu devasa sektör Amerika'nın dış politik hedeflerini gerçekleştirmek için kullandığı en büyük ve en güzel, en başarılı araçlardan biri. Amerika ne yapıyor Hollywood'la? Kullanılan müzikler, kostümler, semboller, ifadeler, söylemler ve diğer bütün araçlarla Amerika hem uluslararası toplumu, özgürlük, demokrasi gibi değerlere sahip olduğu yönünde manipüle ediyor, hem de terör, terörle mücadele, kitle imha silahları, iklim problemleri ve ünlü otoriter rejimlerle mücadele gibi başlıklarda insanları işliyor. Bunların ne olduğu ve kimlerin düşman olduğunu küresel çapta izleyiciye sunuyor. Muhtemelen aklınıza ilk olarak savaş ve aksiyon filmleri geliyor. Doğru da. Ama tabii Amerikan politikalarını yansıtan Hollywood aynası kendisini en alakasız bir filmde bile gösterebilir. Mesela bir aşk filmi ya da bir romantik komedi. Konu bambaşka da olsa özgür Amerika'yı, burası Amerika söylemlerini ve düşmanın kim olduğunu çok sevdiğiniz bir aktör laf arasında size söyleyiverir. Dolayısıyla Hollywood filmleri uluslararası toplumun Amerika'nın dış politik amaçlarına uygun bir biçimde dizayn edilmesinde, yani Amerika'nın yaptığı her şeyi dünya barışı için yaptığı konusunda bu iddiayı taşıyan yoğun mesajlar içeriyor. Bunun tabii en önemli sebebi Hollywood'un Pentagon'la olan ilişkisi. Yaşı daha büyük dinleyicilerimiz de mutlaka fark etmişlerdir. Mesela 11 Eylül saldırılarından sonra Hollywood'da savaş temalı filmler patlama yapmıştı. Niyeydi bu? Tabii ki de öncelikle binlerce Amerikan gencinin beynini yıkayıp Orta Doğu'da veya dünyanın herhangi başka yerinde ölüme göndermek içindi. İkinci olarak Amerika'nın kötü Orta Doğulu teröristlerle, bu teröristler tabii kimi zaman Rusya'da, Çin'de de olabiliyor, değineceğiz buralara da. Amerika'nın bu teröristlerle savaşan, özgürlüğe düşkün, barış savunucusu, çok yakışıklı erkeklerden ve çok güzel kadınlardan oluşan refah dolu bir medeniyet olduğunu göstermek, insanları buna inandırmak içindi. Zaten Hollywood'da özellikle savaş filmlerinde iyi adamlara nedense hiçbir şey olmuyor. Bütün tehlikelerden, çok zorlu koşullar altından kurtulmasını biliyorlar. Niye? Çünkü onlar Amerikan kahramanları. Tabii ki de bu ilişki 11 Eylül'den itibaren başlamıyor. Neredeyse kuruluşuna kadar giden bir süreçten bahsediyoruz. Mesela daha öncesinde Japonlar Pearl Harbor'ı bombaladıktan sonra Amerika'da film endüstrisi artık savaşa tümüyle dahil edildi. Bütün stüdyolar, Motion Pictures ve sansür bürosunun da bünyesinde bulunduran harp danışma bürolarının arkasına sıraya dizildi. Bu kurumlar bu arada Hollywood'u sıkı gözetim altında tutuyordu. Sansür yani. Mesela 2. Dünya Savaşı günlerinden sonra 1948 yılında kurulan Film İrtibat Bürosu, silahlı kuvvetlerin iyi resmedildiğinden emin olmak için Amerika'nın ihraç ettiği silah, tank, mühimmat, bu gibi şeyleri kullanmayı arzu eden film yapımcılarının senaryolarını gözden geçirmekten sorumluydu. Mesela bu filmlerden birkaçını saysam, özellikle televizyonla büyümüş bizim nesil, televizyon nesli muhtemelen bu filmlerin hepsini hikayesine kadar hatırlayacak. Kara Şahin Düştü mesela, ya da Bir Zamanlar Askerdik. Cani, duygusuz, vahşi Vietnamlı gerillalara karşı savaşan Amerikan askerleri. Okla helikopter düşünen Rambo, Top Gun tabii ki de. Amerikan komandolarının ne kadar fedakar savaşçılar olduğunu anlatan Er Ryan'ı kurtarmak. Bu arada bu Bir Zamanlar Askerdik filmi özel bir gösterimle George Bush, Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice ve birçok Pentagon görevlisine izletilmişti. Demin saydığım Top Gun filmi de bu propagandanın başarılı örneklerinden mesela. Öyle ki filmi izleyen Amerikan izleyicileri salonun dışında asker toplama masaları karşılıyordu. Çünkü filmin yapımcısı Jerry Bruckheimer Pentagon'la yakın mesai içindeydi. Top Gun filmi için deniz kuvvetleri yönetmen Tony Scott'a uçak gemisinin yanı sıra bir dizi uçak ve pilot da tahsis etmişti. Az önce saydık ya, cani, duygusuz, vahşi ve tabii ki de komünist. Hadi en iyi niyetli düşmana da Amerikan karşıtı diyelim. Bu cani, duygusuz, vahşi üçlemesi Hollywood'un savaş filmlerinin çoğunda işlendi. Kimi zaman bu üçlemenin sonuna komünist getirildi. Buz gibi bakışlarıyla KGB casuslarını izlettiler bize. Kimi zaman bağırış çağırış tasvirleriyle Orta Doğulu Müslümanları. Mesela 11 Eylül'den kısa bir süre sonra Pentagon sponsorluğunda Kuzey Kaliforniya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi senarist Steven De Souza, yani Zor Ölüm'den biliyoruz bunu, ve yönetmen Joseph Zito, Delta Gücü ve Point Lasting'den biliyoruz, David Fincher ve Spike Jonze ile birçok görüşme düzenledi. Bu görüşmelerin amacı terör saldırısı senaryolarının kurgulanması ve gerçekçi repliklerin yanıtılmasıydı. Daha önce de söylediğimiz gibi zaten Pentagon'la Hollywood arasındaki bu stratejik işbirliği deniyor buna. Bunun ilk örneği 2. Dünya Savaşı yıllarında kurulan Enformasyon Bürosu'ydu. Bu kurum düzenleyici bir kurum. Yani savaş boyunca Hollywood'da hangi tür filmlerin yapılması gerektiği konusunda briefingler veriyor. Yani Hollywood'un cepheden neyi, ne kadar aktaracağını belirliyordu. Bu arada tabii ki de CIA de genel tabirle bu işin içinde. Mesela The Agency isimli bir dizi var. Wolfgang Petersen tarafından çekildi. Bu dizinin konusu Arap teröristleri, Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarını, Iraklı ve Alman gerillaları konu alıyordu. Mesela bir bölümünde CIA, Harrods mağazasına yapılan bir terörist saldırıyı İngilizlere danışmadan önlerken, diğer bir bölümde de Fidel Castro'nun hayatını bile kurtarmışlardı. CIA'nin dönemin halkla ilişkiler müdürü, teşkilatın dizi film işlerine yaklaşımını şu ifadelerle anlatıyordu. CIA senaryoya bakar, gerekli yerlerde işbirliği yapar. Gerektiğinde ise öğüt verir ve sahip olduğu imkanları film sektörüyle paylaşır. Eğer birisi çıkıp CIA hakkında aptalca bir tanıtım yaparsa bunu yapmakta serbesttir, fakat biz bunu desteklemeyiz. Biz Hollywood'un ayağına gitmedik, sadece ülke güvenliğini koruyarak onlara film yapabilme özgürlüğü tanıdık. Film yapabilme özgürlüğü, vay be. CIA'nin tek beklentisi 1975 yılında çevrilmiş olan ve CIA'yı kötü bir şekilde tanıtan Three Days of the Condor, Akbabanın Üç Günü gibi filmlerin yapılmasını önlemek. Ve bütün bunlar yapılırken bu arada Pentagon'un ve Amerikan hükümetinin Hollywood'a verdiği destek doğrudan Amerikan vatandaşlarından alınan vergilerle sağlanıyor. Yani Amerikalılar, hükümet ve Hollywood ürettikleri işlerle kendileri üzerinde savaş, milliyetçilik, orduya yazılma, dünya barışı, teröristleri öldürme gibi konularda rıza inşa etmeleri için parayı bizzat kendisi vermiş oluyor. Amerikan politikası tarafından desteklenmeyen, eleştirel yaklaşan da çok sayıda film var bu arada. Tabii bunlar destek görmeden yapılan projeler. Peki bu süreç nasıl işliyor ya da nasıl başladı? Bütün bunları kısa bir müzik arasından sonra konuşacağız. Madonna dinleyeceğiz, Hollywood isimli şarkısını. Bu şarkısında Madonna Hollywood yaşantısının çok güzel bir yaşam olarak görünse de gerçekte büyük bir yanılsama olduğu mesajını veriyor. Tabii o dönem biraz gözden düşen Madonna'nın yine sevilme ihtiyacını da yansıtıyor bu şarkı aynı zamanda. Hollywood diyoruz, birazdan yine birlikte.
It's got to be good. You get it back now.
Tekrardan merhabalar. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar edelim. Hollywood'u ve Amerikan politikalarını konuşuyoruz. Frekanslarımızı yeniden hatırlayalım. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Tabii hem canlı hem de radyo programlarının kayıtlarını Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden de dinleyebilirsiniz. Ana sayfada radyo sekmesini göreceksiniz zaten. Bunun yanında sosyal medya mecralarından yani Twitter, Instagram, Telegram gibi beni de takip ederek görüş ve önerilerinizi doğrudan bana da iletebilirsiniz. Hollywood'u konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sinema sektörü ve Pentagon'un birlikteliği aslında 1942 yılına kadar uzanıyor. Amerikan başkanlarından Franklin Roosevelt, aralarında John Ford ve Frank Capra gibi yönetmenlerin de olduğu zamanın birçok ünlü sinemacısını Beyaz Saray'a çağırıp onlara ülke için psikolojik seferberlik perspektifiyle onlarca film siparişi veriyor. Bu kapsamda da Hollywood'da bir irtibat bürosu da kuruluyor. Soğuk Savaş'ın başlamasıyla zaten bu büro kalıcı hale geliyor ve 1947'de Sovyet tehdidine karşı mücadele çerçevesinde milli güvenlikle ilgili birçok kurumun oluşturulmasından sorumlu olan Milli Güvenlik Bakanlığı'nın kurulmasıyla kurumsallaşıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Amerikan devleti ülkenin film endüstrisi üzerinde kurumsallaşan, uzun yıllar boyunca faaliyet gösteren bir yapı. Aslında bu aynı zamanda önerilerle birlikte asıl denetlemeyi içeriyor. Bu şu demek, Amerika'nın ulusal güvenlik sistemi sinemayla sinema endüstrisine entegre edilmiş oluyor. Böylece Amerikan yönetimi ve Hollywood strateji üretimini ve çoğu zaman geçici veya yoğun asker gönderme şekliyle gerçekleşen uygulamalarını, yani bundan şunu anlıyoruz, Amerika'nın diğer kendi ülkesi dışındaki topraklara saldırmasını ve kendi askeri ihtiyaçları, yani kendi insan kaynağı, bütün bunları meşrulaştırmak amacıyla birbirlerine zaten bağımlı hale geliyorlar. Bugüne kadar öğrenilen bilgilere göre Amerikan devleti ile Hollywood arasındaki süreç aşağı yukarı şöyle işliyor. Hangi filmin destekleneceğine ilişkin kararlar Pentagon'da bulunan bir ofiste alınıyor. Bu ofiste senaryoların okunması, yorumların sunulması, önerilerin yapılması gibi değerlendirme süreçleri işletiliyor. Mesela Savaş Gemisi, Top Gun ve Şeref Madalyası. Bu Şeref Madalyası filmi gerçek hayattaki donanma askerlerini canlandıran orduyla ortak yapım bu arada. Bunun gibi filmler Pentagon tarafından desteklenen filmler arasında. Mesela yine 2. Irak işgali öncesinde gösterime giren Kara Şahin Düştü filminde de, Bir Zamanlar Askerdik filminde de asker yakınlarının dayanışması, askerlerin dayanışması, Amerikan vatanseverliği gibi temalar işlendi. Bu Amerika'nın kendi askerlerini, genç, yeni asker adaylarını ve kamuoyunun savaşa hazırlanması demekti. Ve dolayısıyla da şaşırtmayan bir şekilde Hollywood'da canlandırılan kötü adamlar bu ilişki nedeniyle Amerika'nın düşmanlarına, o dönemki düşmanlarına göre şekillendirildi. Rambo mesela psikopat, yani öyle lanse edilen sadist Asyalıları döverdi hatırlarsanız. Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme gibi isimleri daha çok Soğuk Savaş döneminde Rocky mesela. Bu sefer Rus olarak lanse edilen kötü adamlara karşı savaşırken izledik. Irak Savaşı ile birlikte de Orta Doğulları, Müslümanları izlemeye başladık kötü adamlar olarak. Tabii ki de bütün Hollywood yapımları için Pentagon kontrolünde diyemeyiz. Orası aslında dev bir film endüstrisi olmaya devam ediyor, büyüyor da. Bu yüzden mesela Amerikan politikalarını eleştiren ve destek alamayan, destek almasa bile başarılı adından söz ettiren yapımlar olduğu için çok izlenen yapımlar da var. Full Metal Jacket mesela ya da başlı başına Oliver Stone yapımları buna da önemli bir örnektir. Hollywood yani şunu yapıyor. Var olan gerçekliği çarpıtıp bunun yerine kendi gerçekliğini koyuyor. Kendi gerçekliği demek zaten Amerikan çıkarları demek. Mesela yine köklü medeniyetlerden oluşan Avrupa ülkelerinde 2. Dünya Savaşı sonrasında sanat da dahil olmak üzere çoğu alanda ciddi ölçüde barışçıl fikirler ortaya çıkmıştı. Bu sinemaya da yansımıştı ayrıca ama Amerika savaşsız, daha az düşmansız yapamayan, bütün bakiyesini diğer ülkelerden zorla aldıklarıyla oluşturan bir ülke olarak 2. Dünya Savaşı Vietnam'ın yarattığı yıkımdan bile daha savaşçı dalgalarla, daha savaşçı anlayışlar yaratarak sıyrılmasını bildi. Bu açıdan Hollywood'da desteklenen bu filmlerin yalnızca birer film olmadığını aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bu arada programımızda uzundur kitap önerilerine ara vermiştik. Bu konu vesilesiyle devam edelim önerilerimize. Bu haftanın kitap önerisi ise Jean-Michel Valentin'in Hollywood, Pentagon ve Washington isimli kitabı olacak. Valentin'in bu kitabında bugün işlediğimiz konunun çok daha detaylı, çok daha spesifik örneklerle güzel bir şekilde aktarıldığını görüyoruz. Bu kitapta bütçesi sınırsız olan Pentagon'un desteğini arkasına aldıktan sonra Oscar'a aday olarak beyaz perdeye kazandırılan neredeyse tüm filmlerde Amerikan siyasetinin temel söylemlerinin baz alındığını aktarıyor. Evet, Gerçeğin Yörüngesi'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Kapatırken siz değerli dinleyicilerime yine bir şarkıyla veda edeceğim. Hole'dan Celebrity Skin'i dinliyoruz. Bu şarkı Courtney Love, Kurt Cobain'in ölümünden sonra dağıldığı bir dönem yaşıyor ve daha sonra rehabilite olup bu şarkıyı yazıyor. Bu da tabii ki de eleştirel bir şarkı. Celebrity Skin diyoruz. Haftaya yine bugün, yine aynı saatte bir başka konuyla daha birlikte olacağız. O güne kadar kendinize iyi bakın. Gerçeğin Yörüngesi'nde kalın. Walking steady in demonology. We'll be right back.
Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.